Ayrım 35.
Yaşam, iki boşluk arasındaki kıvılcım. Güzel bir imge Joseph. Ama kafamızın hep ikinci boşluğa takılması ve birinci boşluk üzerinde hiç düşünmememiz ne tuhaf, değil mi? Breuer bu soruyu takdir edercesine başını sallayıp birkaç saniye sonra devam etti. Ama o çakıl taşları. Onları kimin için bıraktığımı soruyorsunuz. Belki de Pascal'ın teorisinden etkileniyorum. Ne de olsa kaybedilecek bir şey yok, değil mi? Küçük bir çakıl taşı, küçük bir çaba. Ve bir de küçük bir soru Joseph. Aslında bu soruyu daha büyük bir soruyu sormadan önce zaman kazanmak için sormuştum. Hangi soru? Annenizin isminin Bertha olduğunu neden daha önce söylemediniz? Breuer bu soruyu hiç beklemiyordu. Dönüp Nietzsche'ye baktı. Neden söyleyeyim ki? Hiç aklıma gelmedi. En büyük kızımın adının da Bertha olduğunu söylemedim. Bunun konuyla ilgisi yok. Daha önce söylediğim gibi annem, ben daha 3 yaşındayken ölmüş. Onunla ilgili hiçbir anım yok. Bilinçli bir anınız yok, dedi Nietzsche, onu düzelterek. Ama anılarımızın çoğu bilinç altında varlığını sürdürür. Kuşkusuz Hartmann'ın bilinç dışının felsefesini biliyorsunuzdur. Bütün kitapçılarda var. Breuer, evet anlamında başını salladı. Çok iyi biliyorum. Kafedeki arkadaşlarla bunu saatlerce tartışmıştık. Bu kitabın ardında büyük bir deha yatıyor. Ama yazarın değil, yayıncının dehası. Hartmann, seyyah bir filozof. Bütün yaptığı, Goethe'nin, Schopenhauer'ın ve Schelling'in düşüncelerini kendine mal etmek oldu. Ama yayıncısı Dunker'e diyeceğim tek söz şu. Şapu. Ve Nietzsche şapkasını havaya kaldırıp salladı. İşte bir kitabı Avrupa'daki her okuyucunun burnunun dibine koymasını bilen bir adam. Kitap 9. baskıyı yaptı. Overbeck bana 100.000 adet satıldığını söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Bense kitaplarımdan biri 200 tane satsa mutluluktan havaya uçarım. Bir iç çekti ve şapkasını tekrar giydi. Ama Hartmann'a dönecek olursak bilinç dışını 15-20 farklı yönden incelemiş ve hafızamızın ve zihinsel süreçlerimizin büyük bölümünün bilinç dışı olduğuna kuşku bırakmamış. Ben de ona katılıyorum ama yeterince derine inememiş. Yaşamın, gerçek yaşamın ne kadarının bilinç dışında yaşandığını tahmin etmenin zor olduğuna ben de inanıyorum. Bilinç, var olmayı kaplayan yarı saydam bir zardan ibarettir. Eğitimli bir göz bunun arkasını görebilir. İlkel dürtüleri, içgüdüleri ve güç istemini asıl neyin harekete geçirdiğini bulabilir. Aslında Joseph, Bertha'nın düşlerinize girdiğini hayal ettiğinizde bilinç dışına atıfta bulunmuştunuz. Nasıl demiştiniz? Onun en gizli odalarına, hiçbir şeyin eskimediği tapınağına girebildiğinizi söylemiştiniz. Değil mi? Eğer sizin resminiz sonsuza dek onun zihninde kalıyorsa, Bertha başka bir şey düşündüğü zaman bu resim nereye gidiyor? Belli ki bilinç dışı, anıların saklandığı koca bir depo. O sırada bir grup insanın yas tuttuğu açık bir mezarın yanından geçmekteydiler. 4 tane iri yarı mezarcı ellerinde kalın iplerle tabutu mezara indirdiler. Ölünün yakınları en küçüğünden büyüğüne kadar yan yana dizilip mezara küçük birer kürek dolusu toprak atmaya başladılar. Breuer ve Nietzsche yeni kazılmış toprağın taze kokusunu içlerine çekerek birkaç dakika hiç konuşmadan yürüdüler. Yol çatallaşınca Breuer Nietzsche'nin koluna dokunarak sağdaki patikaya döneceklerini gösterdi. Bilinç dışı anılara gelirsek, Breuer tahta tabuta çarpan toprak sesi artık duyulmaz olunca sözlerine devam etti. Size tamamen katılıyorum. Aslında Bertha'ya uyguladığım hipnoz tedavisi de bu durumun varlığını kanıtlıyor. Ama Friedrich, siz neyi kastediyorsunuz? Sırf annemle aynı ismi taşıyor diye Berta'ya aşık olduğumu söylemek istemiyorsunuz herhalde. Joseph, hastanız Berta hakkında günlerdir konuşuyor olmamıza rağmen daha bugün bana annenizin de adının Berta olduğunu söylemeniz size de ilginç gelmiyor mu? Ben bunu sizden saklamadım. Yalnızca annem ve Berta arasında hiçbir ilişki kurmamıştım. Şu anda bile bu bana son derece ilgisiz geliyor. Benim için Berta Pappenheim'dir. Annemi hiçbir zaman düşünmedim. Onunla ilgili aklıma gelen tek bir görüntü bile yok. Yine de yaşadığınız sürece onun mezarına çiçek koyuyorsunuz. Bütün ailemin mezarına. Brüer çok inatçılık ettiğini hissediyordu. Ama yine de aklına gelenleri içtenlikle söylemeye kararlıydı. Nietzsche'nin ısrarlı tutumundaki direnme gücü, şikayet etmeden, yılmadan psikolojik sorgulamasını sürdürmesi Brüer'de hayranlık uyandırmıştı. Dün Berta'nın bütün muhtemel anlamları üzerinde durmuştuk. Baca temizliğiniz sırasında aklınıza pek çok anı geldi. Nasıl oldu da bunların arasında annenizin adı aklınıza gelmedi? Buna nasıl cevap verebilirim? Bilinç dışı anılar bilinçli kontrolümün dışında kalıyor. Ama nerede bilemiyorum. Kendilerine özgü bir yaşamları var. Ben sadece yaşadığım şeyi, gerçek olanı anlatabilirim. Berta, yalnızca Berta yaşamımdaki en gerçek şey. Ama Joseph, işte mesele bu. Dün Berta ile ilişkinizin gerçek dışı olmasa da, gerçek Berta ile hiçbir ilgisi olmayan imgeler ve özlemlerle örülü bir yanılsama olabileceğini öğrenmedik mi? Dün Berta fantezinizin sizi gelecekten, yaşlılık ve korkularınızdan koruduğunu öğrendik. Bugün ise Berta görüntülerine geçmişin hayaletlerinin de bulaştığını görüyorum. Joseph, yalnızca bu an gerçektir. Eninde sonunda yalnızca şimdiki anda bir şeyler yaşarız. Berta gerçek değil. O hem gelecekten hem de geçmişten gelen bir hayalet. Brüer, Nietzsche'nin hiç bu kadar kendinden emin konuştuğunu görmemişti. Kullandığı her sözcük kesindi. Başka bir şekilde anlatayım diye devam etti. Siz Berta ve kendinizin birbirine yakın bir ikili oluşturduğunu düşünüyorsunuz. Düşünülebilecek en yakın, en özel ilişki, değil mi? Brüer başıyla onayladı. Ancak, diye sürdürdü konuşmasının içi. Ben, Berta ile aranızda hiçbir şekilde özel bir ilişki olmadığından eminim. Tüm bunların esasını oluşturan şu soruya cevap verebilirseniz, saplantınızın çözüleceğine inanıyorum. Bu ilişkide kaç insan yer alıyor? Araba tam önlerindeydi. Brüer biner binmez Fishman'a Simmeringer Heide gideceklerini söyledi. İçeri girip oturduklarında Brüer sorulan soruya döndü. Ben bu sorunun anlamını yakalayamadım Frederick. Eminim Berta ile yaptığınız sohbetlerin özel olmadığını siz de göreceksiniz. Onunla siz asla yalnız olmadınız. Sizin fanteziniz insan kaynıyor. Kurtarıcı ve koruyucu güçleri olan güzel kadınlar. Berta adına savaşıp zafer kazandığınız kimliksiz erkekler. Anneniz Berta Brüer. Ve hayran hayran gülümseyen 10 yaşındaki bir kız. Bunlardan öğrendiğimiz bir şey varsa Joseph, o da Berta saplantınızın Berta ile ilgili olmadığıdır. Brüer başını sallayıp düşüncelere daldı. Nietzsche de ses çıkarmadan oturuyor ve gezintinin geri kalanını pencereden seyrediyordu. Arabadan indiklerinde Brüer Fishman'a bir saat sonra geri gelmesini söyledi. Güneş artık koskocaman kurşuni bir bulutun arkasında kaybolmuştu. İki adam daha dün Rus siteplerini yoklayan dondurucu rüzgardan korunmak için başlarını eğmişlerdi. Düğmelerini boğazlarına kadar ilikledikten sonra kısa bir yürüyüş yaptılar. Sessizliği ilk bozan Nietzsche oldu. Tuhaftır Joseph. Mezarlıkların benim üzerimde sakinleştirici bir etkisi var. Babamın bir Luterci rahip olduğunu söylemiştim. Ama arka bahçemizin ve benim oyun alanımın köyün kilisesinin bahçesi olduğunu da söylemiş miydim? Ha, bu arada Montaigne'in ölüm üzerine yazdığı denemesinde mezarlığa bakan bir odada kalınmasını tavsiye ettiğini biliyor musunuz? İnsanın zihnini dinlendirdiğini ve yaşamdaki önceliklerin değerlendirilmesini sağladığını öne sürüyor. Mezarlıklar size de bunları düşündürür mü? Breuer başıyla onayladı. O denemeye bayılırım. Bir zamanlar mezarlıkların bana tazelik kazandırdığı bir dönem yaşadım. Yıllar önce üniversite kariyerimin sona ermesiyle yıkıldığım zamanlar ölüler arasında teselli aramıştım. Nedense mezarlar beni sakinleştirir. Yaşamımdaki önemsiz şeylerin gerçekten önemsiz olduklarını gösterir. Ama sonra bu birden değişti. Nasıl oldu? Neden bilmiyorum. Ama birden mezarlığın o huzur verici, aydınlatıcı etkisi yok oldu. Onlara saygımı yitirdim. Cenaze meleklerinin ve Tanrı'nın kollarında uyumakla ilgili mezar taşlarındaki o yazıların çok aptalca, hatta zırva olduğunu düşünmeye başladım. Birkaç yıl önce bir değişiklik daha oldu bende. Mezarlık hakkındaki her şey, mezar taşları, heykeller, aile mezarlıkları beni korkutmaya başladı. Tıpkı bir çocuk gibi mezarlıkların hortlaklarla dolu olduğunu düşünmeye başladım. Ailemin mezarına doğru yürürken ikide bir kafamı sağa sola çevirmeye, çevreme ve arkama bakmaya başladım. Gelmemek için bahaneler buldum. Birinin bana eşlik etmesini tercih ediyordum. Artık mezarlıkta kaldığım süre giderek daha da kısalıyor. Ailemin mezarının görüntüsü beni korkutuyor. Orada durduğumda toprağa gömüleceğimden, beni içine alıp yutacağından korkuyorum. Tıpkı gördüğünüz rüyada bastığınız yerin ayaklarınızın altından kayması gibi. Bunu söylemeniz çok ürkütücü Frederick. Daha bir iki dakika önce benim de aklımdan bu rüya geçmişti. Belki o rüya mezarlıkla ilgili bir rüyaydı. Hatırladığım kadarıyla rüyanızda 40 metre derine düşüyordunuz ve karşınıza bir taş parçası çıkıyordu. Taş mı demiştiniz siz de? Mermer taş, mezar taşı diye karşılık verdi Breuer. Üzerinde okuyamadığım bir şeyler yazan bir taş. Sanırım size söylemediğim bir şey daha var. Size daha önce sözünü ettiğim genç öğrenci, aynı zamanda dostum Sigmund Freud, hani ben hastalarımı evlerinde ziyaret ederken bana eşlik eden. Evet, işte rüyalar onun hobisidir. Arkadaşlarına rüyalarını anlattırır. Rüyalardaki tam rakamlar ve cümleler onun çok dikkatini çekiyor. Ona kabusumdan söz ettiğimde tam 40 metre aşağı düşmem hakkında tuhaf bir teori öne sürdü. Bu rüyayı ilk olarak 40. yaş günüme yakın gördüğüm için bu 40 metrenin 40 yaşı temsil ettiğini düşünmüş. Dahiyane. Nietzsche adımlarını yavaşlatmış ve ellerini çırpmıştı. Metre değil, yaş. İşte rüyadaki muamma çözülmeye başladı. 40. yaşınıza gelince toprağın içine düştüğünüzü ve kendinizi mermer bir taşın üzerinde bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama bu taş sonun gelmesi mi demek? Ölüm mü bu? Yoksa bir şekilde bu düşüşün kesilmesi, yani bir kurtuluş mu? Nietzsche cevap beklemeden sürdürdü konuşmasını. Ve bir soru daha. Ayaklarınızın altındaki yer kaymaya başladığında aradığınız Berta hangi Berta'ydı? Koruyacağını sandığınız genç Berta mı? Yoksa bir zamanlar size gerçek güvenliği veren ve o taşın üzerinde adı yazılı anne Berta mı? Yoksa ikisinin bir karışımı mı? Ne de olsa ikisinin de yaşları yakın. Anneniz öldüğünde ondan pek yaşlı değildi zaten. Hangi Bertha'mı? Breuer başını iki yana salladı. Bu soruya cevap verebilmek mümkün mü? Birkaç ay öncesine kadar konuşarak yapılan tedavinin bir bilim olarak düşünülebileceğine inanıyordum. Ama bu soruların cevapları ne kadar bilimsel olabilir? Belki de doğruluk yalnızca gücün kendisiyle ölçülmeli. Sizin sözleriniz çok güçlü. Beni etkiliyor. Sözlerinizin doğru olduğunu hissediyorum. Ama hislere ne kadar güvenebiliriz? Din fanatikleri her yerde yüce bir varlığı hissettiklerini söyleyip duruyorlar. Onların hislerinin benimki kadar güvenilir olmadığını mı söyleyeceğiz? Acaba diye fikir yürüttü Nietzsche. Rüyalarımız akılcılık ve hislerden ziyade bize mi yakın diye düşünüyorum. Rüyalara duyduğunuz bu ilgi beni şaşırtıyor Friedrich. Kitaplarınızda bundan pek söz etmemişsiniz. Yalnızca ilkel insanın zihinsel yaşamının hala devam ettiğini yazdığınızı hatırlıyorum. Bence bütün tarih öncesi yaşamımız rüyalarımızın metninde görülebilir. Ama rüyalar beni yalnızca uzaktan etkiliyor. Maalesef ben kendiminkileri pek hatırlayamam. Ama son zamanlarda bir tanesi oldukça net biçimde kendisini gösterdi. İki adam konuşmadan yürüdüler. Ayaklarının altındaki kuru yaprak ve dallar ezilirken küçük çıtırtılar çıkarıyordu. Nietzsche rüyasını anlatacak mıydı? Breuer artık Nietzsche'den bir şey istemediğinde onun daha çok şey vereceğini öğrenmişti. En iyisi sessiz kalmaktı. Birkaç dakika sonra Nietzsche devam etti. Kısa bir rüya ve sizinki gibi hem kadın hem de ölümle ilgili. Bir kadınla yataktayım ve bir mücadele içindeyiz. Belki de çarşafı çekiştirip duruyoruz. Nasıl oluyorsa birkaç dakika sonra kendimi çarşafla sarılı, sıkı sıkı bağlanmış buluyorum. O kadar sıkı ki hareket edemiyor, nefes bile alamıyorum. Ter içinde, zor nefes alır bir halde ve yaşa, yaşa diye bağırarak uyanıyorum. Breuer, Nietzsche'nin rüyasını iyice hatırlamasına yardımcı olmak istedi. Ama çabaları boşa çıktı. Nietzsche'ye rüyasının çağrıştırdığı tek şey mumyalanmış bir Mısırlı gibi çarşafa sarılı olmasıydı. Bir mumya haline gelmişti. Bana çarpıcı gelen, dedi Breuer, rüyalarımızın taban tabana zıt olması. Ben rüyamda beni ölümden kurtaran bir kadın görüyorum. Siz ise rüyanızda ölümü getiren bir kadın görüyorsunuz. Evet, rüyam bunu gösteriyor. Ve ben de inanıyorum buna. Kadın sevmek demek, yaşamdan nefret etmek demektir. Anlayamıyorum Friedrich. Yine bilmece gibi konuşuyorsunuz. Demek istediğim şu. İnsan güzel bir tenin altındaki çirkinliği görmemek için gözlerini kör etmeden bir kadını sevemez. Derinin altında kan, damarlar, yağ, sümük, dışkı bu fizyolojik iğrençlikleri görmez. Aşık insan kendi gözlerini çıkarmalı. Gerçeklerden feragat etmelidir. Benim için ise böyle bir gerçek dışı yaşam, yaşarken ölmek demektir. O halde sizin yaşamınızda aşka yer yok, öyle mi? Breuer derin bir iç çekti. Aşk benim hayatımı mahvediyor olsa da dostum, sizin adınıza üzülmekten kendimi alamıyorum. Benim düşlediğim aşk, iki insanın birbirine sahiplenme çabasından çok daha öte bir şey. Yıllar önce bir keresinde bunu bulduğumu sanmıştım. Ama yanılmışım. Ne oldu? Nietzsche'nin yavaş yavaş başını iki yana sallayarak düşündüğünü gören Breuer üstelemedi. Nietzsche konuşuncaya kadar sessizce yürümeye devam ettiler. Ben iki insanın daha yüce hakikati bulmak için bir ihtirası paylaştığı bir aşk düşünüyorum. Belki de buna aşk dememek gerek. Belki de dostluk demek daha doğru. Bugünkü konuşmaları ne kadar farklıydı. Breuer kendisini Nietzsche'ye çok yakın hissetmiş, Hatta kol kola yürümeyi bile istemişti. Ama biraz da düş kırıklığı içindeydi. Bugün de ihtiyacı olan yardımı alamayacağını biliyordu. Yürürken yapılan görüşmeleri yeterince yoğun geçmemişti. Huzursuz bir anda sessizliğe gömülmek, dışarı verilen nefesleriyle ve önlerine çıkan kuru bir dalın rüzgarda çıtırdamasıyla dikkatlerinin dağılması bu durumda çok kolaydı. Bir ara Breuer arkada kaldı. Onu aramak için arkasına bakan Nietzsche, arkadaşını elinde şapkasıyla, öylesine topraktan fışkırmış bir bitkinin yanına eğilmiş vaziyette görünce şaşırdı. "Yüksük otu," diye açıkladı Breuer. "Kalbinden rahatsız en az 40 hastamın yaşamı bu sıradan bitkinin cömertliğine bağlı." Bu mezarlık ziyareti her ikisinin de çocukluk yaralarını açmıştı. Yürüdükçe eski anılar akıllarına geliyordu. Nietzsche 6 yaşındayken, yani babasının ölümünden bir yıl sonra gördüğü bir rüyayı hatırlamıştı. Sanki dün gece görmüşüm gibi gözümün önünde. Bir mezar açılıyor ve babam üzerinde kefeniyle mezardan kalkıyor. Kiliseye giriyor ve kollarında küçük bir çocukla geri dönüyor. Kucağındaki çocukla tekrar mezara giriyor. Toprak üzerlerine kapanıyor ve mezar taşı eski yerine doğru kayarak yerleşiyor. Asıl korkunç olan, bu rüyayı görmemden kısa bir süre sonra erkek kardeşimin hastalanması ve havale geçirip ölmesi oldu. "Ne korkunç," dedi Breuer. "Böyle bir şeyi önceden görmeniz çok ürkütücü. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" "Açıklayamıyorum. Uzun bir süre doğaüstü güçlerden korktum ve dualarımı okurken çok içtendim. Daha sonraki birkaç yıl içinde ise bu rüyanın kardeşimle ilgisi olmadığını düşünmeye başladım. Babam benim için gelmişti ve o rüya benim ölüm korkumu ifade ediyordu." İki adam birbirleriyle daha önce hiç olmadıkları kadar rahattılar. Anılarını anlatmaya devam ettiler. Breuer eski evlerindeyken gördüğü bir rüyasını hatırladı. Ailenin başına gelen bir felaket yüzünden babası mavi beyaz ibadet atkısına sarılmış, çaresiz bir halde dua okuyor ve olduğu yerde sallanıyordu. Nietzsche de bir kabusunda yatak odasına girdiğinde yatağında ölmek üzere olan yaşlı bir adamın yattığını ve boğazından can çekişme hırıltılarının geldiğini görmüştü. "Her ikimiz de ölümü çok erken tanımışız," dedi Breuer düşünceli bir biçimde. "Ve her ikimiz de erken yaşlarda acı bir kayıp yaşamışız."